SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/Turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz.
Bugün 6 Şubat 2026 Cuma.
Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri boy vuran halkına, onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da 6 Şubat depremi sonrası Türkiye'ye gidip kurtarma çabalarını takip eden SBS muhabiri Claudia Farhart'ın izlenimlerini sizle paylaşacağız. Programın ikinci yarısında ise Kuzey Kıbrıs'tan gelen ve pazar günü Sydney'de bir müzikal sahneleyecek olan Lefkoşe'den Çağdaş Müzik Derneği Korosu'nun kurucusu Ersin Tünay'la konuşacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan Albanese, tarihi bir güvenlik anlaşması imzalamak üzere Endonezya'da. Ukrayna barış görüşmeleri ilerlerken Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya orduları bilgi paylaşımına geri döndüklerini duyurdu. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak bilinen davada Zeydan Karalar tahliye edildi. Başbakan Anthony Albanese, ikinci dönem liderliğindeki ikinci ziyaretinde Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bugün tarihi bir güvenlik anlaşması imzalayacak. Avustralya-Endonezya Ortak Güvenlik Anlaşması Kasım 2025'te duyurulmuştu. Bu, Endonezya'nın savunma konusunda uzun süredir devam eden tarafsızlık politikasından bir sapmayı işaret ediyor. Albanese parlamentoya bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Our mutual security treaty commits our two nations to consult at a leader and ministerial level on security matters together and to consider any
Albanese karşılıklı güvenlik anlaşmamız iki ulusumuzun güvenlik konularında lider ve bakan düzeyinde birlikte istişarede bulunmalarını ve herhangi bir güvenlik yanıtını birlikte değerlendirmesini taahhüt ediyor. Bu, Avustralya-Endonezya ortaklığında bir dönüm noktasıdır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Ukrayna ile yapılan son üçlü barış görüşmelerinin ardından üst düzey ortak askeri diyaloğu yeniden başlatma konusunda anlaştılar. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bunun yanlış hesaplama ve tırmanmayı önlemek için bir adım olduğunu söylüyor. Ülkeler, Rus ordusunun Aralık 2021'de Ukrayna'yı işgal etmesinden hemen önce birbirlerinin ordularıyla iletişimi kesmişti. Anlaşmanın bir parçası olarak Perşembe günü 157 Ukraynalı serbest bırakıldı. Olha, Kurtamalaviya'nın kocası da serbest bırakılanlar arasındaydı.
I understand that Ukrainian negotiators are doing a tremendous amount of work to bring our people home, because we ourselves understand we're dealing and negotiating with people who strike missiles at children's hospitals. So only they and God know how they manage.
Ukraynalı müzakerecilerin insanlarımızı eve getirmek için muazzam bir çalışma yürüttüklerini anlıyorum diyen Olha, çünkü biz de çocuk hastanelerine füze saldırısı düzenleyen insanlarla uğraştığımızı ve müzakere ettiğimizi biliyoruz. Bunu nasıl başardıklarını ve nasıl yaptıklarını sadece onlar ve Tanrı biliyor. Müzakerecilere çok minnettarız diye konuştu. Peter Medelson'ı Washington'daki İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı için İngiliz halkından özür dileyen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein'i neredeyse hiç tanımadığını iddia eden Mendelson'a inanmakta hata ettiğini söyledi. Starmer, Mendelson'ın Epstein'le bağlantısı olup olmadığı ve Epstein'in evinde kalıp kalmadığı hakkındaki soruları yanıtlarken, kendisine yalan söylendiğini bilmediğini belirtti.
I regret making the decision to have appointed him in the first place. Had I known at the time what I know now or knew in September, I'd have never done it. And that's why today I've apologized for the fact that I appointed him in the first place and I believed it.
İlk olarak onu atama kararı verdiğim için pişmanım diyen Starmer, o zaman bildiklerimi şimdi bilseydim veya Eylül ayında bilseydim asla yapmazdım. Bu yüzden bugün onu atadığım ve yalanlarına inandığım için çok özür dilerim. Yalan olduğunu inanmak için hiçbir nedenim yoktu. Sonradan yalan olduklarını öğrendim şeklinde konuştu. İngiliz Başbakanı Mendelson'ın Epstein'e para karşılığında hassas mali bilgileri ifşa ettiği iddialarını ve küresel mali krizin ardından oynadığı rol hakkında ayrıntıları bu hafta öğrendiğini açıkladı. Nijerya'nın Woro köyünde cihatçı savaşçılar tarafından düzenlendiği şüphelenilen saldırıda 170 kişi öldü. Bu olay bu yıl ülkedeki en ölümcül saldırı. Bu hafta gerçekleşen saldırıda dükkanlar yerle bir edildi, motosikletler tahrip edildi ve toplumu savunmaya çalışan gönüllüler öldürüldü. Kayıma Yerel Yönetim Başkanı Abdulbakır Danlani, olayı şöyle anlattı.
Was shocked by the roadside were all vandalized, were all burnt down. The vigilantes who are seated in their office, numbering about 10-12 of them.
Yol kenarında tüm dükkanlar tahrip edilmiş, hepsi yakılmıştır diyen Danlani, ofislerinde oturan sayıları 10-12 civarında olan gönüllüleri vurmaya çalıştılar ama başaramadılar. Ama haydutlar bu gönüllüleri ofise kapatıp yakarak küle çevirdiler diye konuşuyor. Eyalet valisi Abdulrahman Abdulrazzak hızlı bir askeri müdahale sözü verdi. Rezerv Bankası Başkanı Michael Block ve meslektaşları 2 yıl sonra ilk kez ipotek faiz oranlarını yükseltme kararında hükümetin rolünü açıklamak üzere bugün parlamento binasına rapor verecekler. Muhalefet milletvekilleri Rezerv Bankası'nın salı günü faiz oranını %3.85'i yükseltmesinden bu yana, Hazine Bakanı Jim Chambers'a yönelik enflasyondaki yeniden yükselişin sorumlusunun artan hükümet harcamaları olduğu suçlamasında bulunuyorlar. Federal Hazine Bakanı Jim Chambers'ın yıl ortası bütçe güncellemesi, bu mali yılda federal harcamaların gayri safi yurt içi hasılanın %26.9'una ulaştığını öngörüyor. Bu, COVID-19 pandemisi dönemi hariç 1980'lerden bu yana en yüksek seviye. Bağımsız Senatör Lydia Thorpe, yeni ulusal Yerli ve Torres Boğazı adalı çocuk komiserinin gerçek bir değişim sağlayabileceğine ikna olmadığını söylüyor. Federal parlamentoya dün kalıcı ve bağımsız bir komiser atanması için bir yasa tasarısı sunuldu ve geçen yıl göreve getirilen Sue Ann Hunter'ın bu pozisyonu tam zamanlı üstlenen ilk kişi olarak atanmasının resmileştirilmesi amaçlandı. Görev, yerli çocukların gençlik gözaltında olma olasılığının yerli olmayan akranlarına göre 27 kat daha fazla ve ev dışı bakımda olma olasılığının 10 kat daha fazla olması gibi büyük eşitsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Senatör Thorpe, yeni görevin hükümetleri hesap verebilir kılacak gerçek bir güce sahip olması gerektiğini söylüyor.
If you have a national commissioner for anything, they need to have power. They need to be taken seriously. To restrict the powers of a commissioner is problematic.
Herhangi bir konuda ulusal komiseriniz varsa yetkiye sahip olmaları gerekir diyen Thorpe, ciddiye alınmaları gerekir. Bir komiserin yetkilerini kısıtlamak sorunludur çünkü meselenin özüne inemezsiniz. Bu süreçte eyaletleri, bölgeleri ve hükümetleri sorumlu tutmamak günün sonunda hiçbir şey ifade etmeyecektir diye konuşuyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası olarak bilinen toplam 200 sanığın yargılandığı davada ilk ara karar açıklandı. Yargılanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı veren mahkeme, 4 CHP'li belediye başkanının tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından Silivri cezaevinden tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı ilk açıklamada özellikle başta Ekrem Başkan ve diğer başkanlarıma selamlarımı gönderiyorum. Onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. 578 sayfalık iddianamede Aziz İhsan Aktaş hakkında 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise 415 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. AK Parti'de kopuş görüyoruz. Anadolu'da ekonomik sıkıntılar, adalet ve çifte standart nedeniyle büyük bir tepki var diyen Erbakan, bugün MHP'nin barajı geçip geçmeyeceği tartışılıyor. 50 artı 1'i bulmaları zor, hatta 40 artı 1 bile zor iddiasında bulundu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Erken, seçimlerin öne alınması durumunda en uygun dönemin 2027 yılının Kasım ayı olabileceğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adli yıl açılışı resepsiyonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Biz Türk Anayasa Mahkemesi olarak ve Türk yargı sistemi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da önemsiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ortaya konulan ilke ve standartları Türk hukuk sistemine dahil etme noktasında çok önemli gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla Amerika Birleşik Devletleri Enerji Şirketi Chevron arasında mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Mutabakat zaptının İstanbul'da imzalandığını belirten Bayraktar, anlaşmanın hem yurt içi hem de uluslararası projeleri kapsayacak şekilde planlandığını vurguladı. Bayraktar, bu adımların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın üretim kapasitesini arttırarak küresel ölçekte güçlü bir enerji şirketine dönmesi hedefiyle örtüştüğünü söyledi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 30 lira 22 kuruştan, 69 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 59 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra genelde güneşli 37 derece, Sydney parçalı bulutlu 31, Melbourne güneşli 25, Perth güneşli 35, Adelaide güneşli 32, Hobart bulutlu 22, Wollongong genelde güneşli 29, Newcastle parçalı bulutlu 32, Brisbane parçalı bulutlu 31, Cairns yağışlı 31 ve Darwin az yağışlı 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.
Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Emekli Albay Rumuzu dinleyicimiz, deprem gündemiyle toplanması kararlaştırılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na 592 vekilin görev yaptığı mecliste sadece ve sadece 45 milletvekili katılıyor. Mecliste en çok milletvekili olan AK Parti'den ne yazık ki 8 vekil katılıyor. Halk bunları niçin meclise gönderdi? Aynı partiden milletvekillerinin kalıplaşmış sistemleri var. Kaldır parmağını, indir parmağını. Hiçbir şey yapmadan bütçeye yük oluyorlar. Üstelik 500 bin liraya da getiremiyoruz diye feryat ediyorlar. Adamlar maneviyatı bıraktılar. Ne var ne yok maddiyata bakıyorlar demiş emekli albay Rumuzu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Vartomuş depreminde ve Adapazarı depreminde Türkiye'deydim. Tanrı o anları, o günleri kimseye yaşatmasın. Vefat edenlere rahmet diliyorum demiş bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç tane güncellenmiş haberi sizle paylaşmak istiyorum. Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michael Bullock mecliste, senatoda ifade verdi ve enflasyonun 2028'e kadar beklenen 2 ile 3 arasına gelmeyeceğini tahmin ettiklerini söylüyor. Yani önümüzdeki aylarda kimse faizlerin tekrar düşmeye başlamasını beklemiyor. En son salı günü %3,6'dan %3,85'e yükseltmişti Merkez Bankası. Bu konuda önümüzdeki dönemde artışlar olabileceğini belirtiyor. Michael Bullock, eğer enflasyon beklendiği gibi durdurulamazsa, enflasyonun nedeni olarak da hem kamu hem de özel sektörden gelen talebe işaret ediyor. Avustralya'da organize suç denince akla ilk gelen Tony Mokbel'in 2012'de 30 yıl hapse çarptırılmıştı. Ancak daha sonra Lawyer X denilen Nicola Gobbo'nun, avukatı Nicola Gobbo'nun polise yardım ettiği ortaya çıkınca salı verilmişti. Ona yönelik Nisan 2025'te salı verilmişti. Ancak özel kurallar dahilinde salı verilmişti. Tony Mokbel'e yönelik en son uyuşturucu ticaretine yönelik suçlamalarında geri çekildiği, düştüğü belirtiliyor. Artık Tony Mokbel özgür bir kişi. Ve Queensland'de bugün bir 27 yaşında bir adamın 596 ayrı çocuğa taciz ile alakalı suçla mahkemeye çıkacağı belirtiliyor. Bir başka ilginç gelişme de politikada, Avustralya siyasetinde geçen seneki federal seçimlerden beri Tek Ulus, One Nation Partisi sürekli yükselmekte. En son anketlere göre federal seçimlerde %6,5 olan oyu Aralık'ta geçen ay %26'ya, 4 kat artmış durumda. Hatta koalisyonun önüne geçmiş durumda. Ana muhalefet koalisyonda sıkıntılar devam ediyor. Liberal lider Susan Lee ulusalcılara zaman tanımıştı. Eğer geri dönmezlerse koalisyona pazartesi günü yerlerine gölge kabineye yeni liberal bakanlar atacağı tehdidinde bulunmuştu. Ulusalcılar da buna karşılık birkaç hafta, iki hafta daha kabineye, yani koalisyona katılmayacaklarını söylediler. Yani blöfünü en azından görmüş gibiler. Önümüzdeki günlerde bunun gerçekten blöf olup olmadığını, Susan Lee'nin blöf yapıp yapmadığını da öğreneceğiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak, bundan tam 3 yıl önce 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyi ve güneydoğusu Kahramanmaraş merkezli 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Resmi rakamlara göre depremlerde 53.725 kişi öldü. 107.213 kişi de yaralandı. SBS muhabiri Claudia Farhart, SBS için gelişmeleri takip etti ve sonra izlenimlerini haberleştirdi. Gazeteciliğin tarihin ilk taslağı olduğu söylenir. Muhabirler de dünya çapında en dehşet verici veya en etkileyici gelişmeleri takip ederek tarihi şekillendirir. Peki tarihin en ön saflarında olmanın psikolojik yükü nedir? SBS'in tarihin ilk taslağı podcast serisi muhabirlerin haberlerini takip ederken yaşadıkları tecrübeleri bize getiriyor. SBS muhabiri Claudia Farhart, 2023 Türkiye-Suriye depremini takip etti.
Every now and then the rescue workers turn their machines off and ask this crowd to be totally silent.
SBS muhabiri Farhat, deprem bölgesinden arama kurtarma faaliyetlerini takip ederken gördüklerini anlatıyor. Arada kurtarma ekibinin tüm aletleri durdurup bekleyen kalabalığa sessiz olmalarını söyleyip yıkıntıları dinlediğini söylüyor. 6 Şubat 2023'te Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğünde deprem Türkiye'nin güneydoğusunu vurdu. Türkiye'de 50 bin, Suriye'de ise 6 bin kişi depremde hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Bazı artçılar asıl deprem kadar büyüktü. Türkiye'nin modern tarihinin en büyük felaketi ve SBS'ten Claudia Farhart oradaydı.
This morning, more than 100 hours after the first earthquake, they pulled 6 survivors from the rubble of this apartment.
Bu sabah ilk depremden 100 saat sonra apartmanın yıkıntısından 6 kişiyi kurtardılar. Bir ses daha duyduklarını ve belki de bir kişi daha kurtarabileceklerini söylüyorlar. Muhabirlik kariyerinin ufak bir kırsal gazetede başladığını söylüyor.
I think it taught me a lot about how to really find a story when it looks like there isn't one, and that yeah, there really are stories everywhere.
Her yerde hikaye bulabileceğimi gösterdi bana. Hiç olmayacakmış gibi görünen yerlerde bile, en küçük yerde bile her taraf hikayelerle dolu ve takip edecek bir şey bulduktan sonra aldığın tatmin duygusunu yaşatıyor. Bir kere bir hikaye bulduğunuzda takip ederseniz sizi beklemediğiniz yerlere götürebiliyor. O süreç içinde karşılaştığınız insanlar, yaptığınız muhabbetler çok ilginç olabiliyor. Öğrenci olarak ilk dönemimde beraber okuduğum insanlar bile bana çok şey öğretti. Onlar beraber takılmak istediğim türde insanlardı. Hepsi yaptıkları işten çok etkilenen insanlardı, diyor. Haber merkezinde depremi takip etmek istediğini göstermek için elini kaldırdığında 28 yaşındaydı. Depremin tarihi bir olay olduğu son derece kısa bir süre içinde belli oldu, diyor. Gitmesi onaylanınca takip edeceği ilk uluslararası olay için hazırlanmaya başlamış. Ama ne olursa olsun bu tür bir felaket olunca psikolojik olarak hazırlanacak zaman olmadığını söylüyor.
We had a few hours to prepare, which is always crazy, trying to work out what you need to take in.
Hazır olmak için birkaç saatimiz vardı. Bu da çok çılgın bir zaman. Felaket bölgesinde neye ihtiyacın olacağını düşünmeye çalışıyorsun. Termal kıyafetler, uyku tulumları, oraya gidince kalacak bir yer olup olmayacağını bilemiyorsun. Gideceğimiz bölge hakkında hiçbir bilgi alamıyorduk. Bize gideceğimiz öğlen saatlerinde bildirildi ve uçak akşam 8'deydi. Birkaç saat önce havalanında olmak lazım. Bu yüzden de hemen alışverişe çıktık. 0.6 sıcaklara dayanıklı palto al. İlk gün durup depremi takip etmenin gerektirdiği lojistik ihtiyaçları düşünecek zaman yoktu diyor. Sydney'den Ankara'ya giden Claudia ve kameramanı sonra arabayla depremin etkilendiği bölgenin batı ucundaki Adana'ya gitmişler.
Any time you needed to get fuel, there was about a queue of 100 cars at the petrol station because there are all these rumors going around. This is the last point that you'll be able to get.
Ne zaman petrol lazım olsa 100 arabalık bir kuyruğa giriyorduk. Her taraftan dedikodular kulağımıza geliyordu. Nereye gitsek petrol alınabilecek en son yer diyorlardı. Uzun bir otoyolda 6 saat boyunca gittik. Bizimki o yöne ilerleyen tek tük araçlardan biriydi. Diğer hepsi başkente doğru gidiyordu. Bölgeden ayrılıyorlardı. Bizimki gibi birkaç araba dışında gittiğimiz yöne gidenlerin hepsi büyük kamyonlar ve diğer ağır araçlardı. Su ve petrol için benzin istasyonlarında durduğumuzda insanlarla konuşuyorduk. Kısa süre içinde bu depremden etkilenmeyen bir kişinin bile olmadığını anladık. Konuştuğumuz herkesin anlatacak bir hikayesi vardı diyor. Claudia Adana'ya varır varmaz işe koyulmuş. Genelde Avustralyalı izleyiciler için sabah 6'dan gece yarısından sonra sabah 1'e kadar çalışmışlar.
It's working across two time zones. So we've got our show here 6:30 in the evening and another show at 10:30. So we'd be up by 6.
İki farklı zaman diliminde çalışıyorsun. Burada akşamüstü 6:30'da haber bülteni var, bir de 10:30'da program var. Sabah 6'da kalkıp haber paketi için ihtiyacımız olan şeyleri inceliyorduk. Her gün haber paketi gönderiyorduk. Arada çabuk bir kahvaltı sıkıştırıyorduk çünkü otelden çıktığımız andan itibaren yemek olup olmayacağını bilemiyorduk. Bazen depremin merkez üssüne yakın bir yerleşime ulaşmak için saatlerce araba kullanıyorduk. Canlı yayından sonra da bir sonraki gün için ihtiyacımız olan şeyleri hazırlıyorduk. O da akşamı buluyordu. Sonra gece saatlerinde otele geri dönmeye çalışıyorduk. O dönemde yollar çok kötü durumdaydı. Genelde içeriği bir araya getirmeyi gece yarısı veya bir gibi yapıyorduk diyor. Claudia ve ekibi 7 gün sürekli röportaj, çekim, haber ve canlı yayın yapmış.
Here in Adana, rescuers are still desperately sifting through the rubble, searching for any survivors that might be trapped underneath. Ambulances are on standby to treat anyone they might find.
Burada Adana'da arama kurtarma ekipleri yıkıntıları taramaya devam ediyor. Kurtarabilecekleri biri olup olmadığına bakıyorlar. Ambulanslar kenarda biri çıkarsa diye bekliyor. Bir yandan da aileler, akrabalar için bekliyor. Ancak 3 gün geçti ve canlı birini kurtarma şansı gittikçe azaldı diyor. Deprem bölgesinden takip ettiği hikayeler haliyle Claudia ve ekibini psikolojik olarak da etkilemiş.
One that stands out was a mother we interviewed who had about 10 or 12 of her family in one tent and her son was living.
Aklımda kalan olaylardan birinde bir anneyle konuştuk. 10-12 akrabasıyla beraber bir çadırda kalıyordu. Oğlunun da ciddi engelleri vardı. Evi yıkılmamıştı ancak yaşanabilecek durumda değildi. Eşyalarını alması için içeri girmesine izin verilmiyordu. Oğlunun tüm ilaçları evdeydi. Yetkililere içeri girip ilaçları almak için yalvarıyordu. Gidip alacak yenisi yoktu ve elinde başka yoktu. Acil olanlar dışında hizmetler genel anlamda durmuştu. Onunla konuşmam beni etkileyenlerden biriydi diyor. Yaşanan felaketi herhangi bir insan için düşünebilecekleri en kötü kabus olarak tarif eden Claudia, yine de birçok insanın medyanın rolü hakkında bilinçli olduğunu söylüyor.
When we first arrived, a lot of people were really, it surprised me, a lot of people were really grateful to see international media there. And when we said we were from Australia, they just thought that was...
İlk bölgeye vardığımızda birçok insan, ki bu beni çok şaşırttı, uluslararası medyanın burada olmasından dolayı minnettardı. Avustralya'dan geldiğimizi söyleyince o kadar uzun yoldan gelmemizin saçma olduğunu söylediler. Ayrıca ne kadar medya varsa o kadar yaşadıklarını yansıtma imkanı bulurlar ve o kadar fazla yardım gelir diye düşündüklerine inanıyorum. Ancak durum kötüleşince medyanın orada olmasının bir yarar getirmediğini gördüler. Tutumları sonrasında biraz olumsuza kaydı diyor. Halkın gösterdiği minnettarlığı hak etmediklerini düşünmüş çünkü minnettarlığa karşı gelebilecek bir yardım verme imkanı yokmuş.
We met a man who'd spent about 90 hours under the rubble. And they'd only pulled him out a couple of days earlier.
Yıkıntıların altında 90 saat geçiren bir adamla konuştuk. Onu birkaç gün önce kurtarmışlardı ve hala kendinde değildi. Ancak bizimle konuşmak istediğini söyledi. Oturduk ve ona ne yaptığını, nasıl uyanık kaldığını, bulunacağına dair umudunu nasıl canlı tuttuğunu sorduk. 90 saat boyunca ıslık çaldığını söylemiş. Uzun zaman önce çocukken yıkıntı altında mahsur kalırsan ıslık sesinin yukarıdan duyulabileceği söylenmiş. 3-4 gün boyunca ıslık çalmış. Onlarla konuşunca anlattıkları hikayeleri dinleyince ve yaralarını gördükçe tüm bunların bende kalacağını düşünüyorum diyor. Claudia Türkçe konuşmadığı için dil problemi de yaşamış. Bu yüzden kameramanıyla beraber gazetecilerin Fixer adını verdiği birini ve bir şoför tutmuş. Fixer her şey olabiliyor. Tercüman, kılavuz veya kısaca bölgeyi anlayan yerel uzman. Bazen çevrelerinde olanların ekip üstünde son derece kişisel yansımaları da olmuş.
We had asked to be taken to a rubble site in Adana, the city we were staying in, to do our life cross and
canlı yayınları yaptığımız Adana'da bir yıkıntı alanına gitmek istediğimizi söyledik. Şoförümüz İngilizce konuşmuyordu. Bizim fixer Oz, onunla aramızda tercümanlık yapıyordu. Bir yıkıntıya gittik ve genelde 4 kişi olarak çıkıyorduk. Şoförümüz Cihan'ın çıkmadığını fark ettik. Oz'a Cihan'ın iyi olup olmadığını sorduğumuzda amcasının ve kuzeninin o binada yaşadığını ve kayıp olduklarını söyledi. Oraya götürülmek istemek bizi çok kötü hissettirdi. Kendini etkileyen bir başka şey de Türkiye'de anında fark ettiği psikolojik iyileşme süreci. İnsanlar yaşadıkları felaketi ve kayıpları algılamaya çalışırken devam eden artçılarla felaketi yeniden yaşıyordu. Dışarıdan gelip felaketi gören ancak aynı kayıpları yaşamayan biri olarak 10 gün orada yaşadıktan sonra nasıl hissetti? Claude yaşadığı yıkıcı tecrübenin olumlu yanlarına odaklandığını söylüyor.
I had a few days off to sort of unwind and catch up on some sleep. But then came back in and I think I was happy to be honest. I mean, I think like with any story if you get really
into it. Döndükten sonra kendime gelip biraz uyumak için birkaç günüm vardı. Ancak sonra hemen işe dönmek beni rahatlattı. Her haberde olduğu gibi bir içine girince kendini kopartmak çok zor. Olay yerinde olmasan bile olayı takip etmeye devam ediyorsun. En iyi şey işe dönüp başka bir konuya geçmek. Bu yüzden de hemen işe dönmeye hevesliydim. Depremdeki tecrübelerimden bazıları bende hep yer edecek. Hepsi de olumsuz değil. Beraber oturup çay içerken konuştuğumuz insanları hatırlıyorum. Onlar güzel anlardı. Beraber dolaştığımız ekiple iyi zamanlarımız da oldu. Arabanın içinde bazı keyifli zamanlar yaşadık ki bence bu da çok önemliydi diyor. Claudia başka uluslararası olayları takip etmeye de hevesli. Tecrübe ettiği felaket ve dehşet verici görüntüler kendisinde dünya çapında olan olayları takip etme dürtüsü yaratmış. Ayrıca Türkiye'de yaşadıklarının Avustralya'da takip ettiği haberleri takip etme biçimini de değiştirdiğini söylüyor.
I think I'm probably a little calmer out on the road because the amount of sort of time pressure, logistical pressure, deadline pressure we were working under over there.
Habere doğru yola çıkarken biraz daha rahatım. Lojistik sıkıntılar, zamanla yapılan yarış, yetiştirmek gereken haber, orada büyük baskı altında çalışıyorduk. Burada oraya benzer hiçbir şey yaşamadım. Bu da beni biraz daha sakin yapıyor. Bana verdiği bir başka şey de her hikayeye, her kişiye saygıyla yaklaşmak. Bu zaten yapmaya çalıştığım bir şey. Ama insanlarla en zayıf oldukları zamanda büyük bir ihtimalle hayatlarının en kötü anında onlara saygıyla yaklaşmak gerektiğini öğrendim. Her şey onlardan iyi bir fotoğraf, iyi bir hikaye veya televizyon için iyi bir görüntü çıkarmak değil diyor. SBS Audio uygulamasında diğer tarihin ilk taslağı podcastlarına ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bir başka son dakika gelişmesi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 4 günlüğüne Avustralya'ya geliyor. Ve polis, emniyet müdürlüğü Sydney merkezinde protesto yasağı getirmişti. Isaac Herzog'un 4 günlük ziyareti sırasında Sydney ve çevresinde 4000 polis görev yapacak diyor yapılan en son açıklamada. Bir iki tane daha mesaj geldi, onları da okuyalım. One Nation Partisi'nin oy oranının artması Avustralya'da gerçeklere yönelmesine sebep oluyor. Avustralya'nın gerçeklere yönelmesine sebep oluyor demiş bize gönderdiği mesajda. Mustafa Bey de bir şey hatırlatıyor. Avustralya hükümeti, federal hükümeti orduya ait bazı mülkleri, arazileri satıyor. Federal hükümet bu konuda yani satmaya başlayacak, en azından henüz yani planlanan milyar dolardan fazla bir gelir elde etmeye çalışıyor. Kullanılmayan bazı orduya ait mülkleri, arazileri satacak önümüzdeki dönemde bildiğim kadarıyla. Mustafa Bey aynı zamanda en güzel hafta sonları diliyor herkese. Şimdi yayınımıza devam edecek olursak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir müzik topluluğu adanın dilden düşmeyen şarkılarından oluşan bir müzikali 8 Şubat Pazar günü Sydney'de, 15 Şubat günü ise Melbourne'da sahneleyecek. Arkadaşımız Seda Ercan, Lefkoşa merkezli Çağdaş Müzik Derneği korosunun kurucusu ve sanat yönetmeni Ersin Tünay ile konuştu.
Kıbrıs'ın ünlü müzik topluluğu Çağdaş Müzik Derneği dev bir kadroyla Avustralya çıkartması yapıyor. Çağdaş Müzik Derneği, gelenekten geleceğe mirasımız Kıbrıs adını taşıyan müzikal oyunla 8 Şubat'ta Sydney'de, 15 Şubat tarihinde ise Melbourne'da sahne alacak. Bu müzikal Chamber of Australian Turkish Cypriot Professionals Derneği ve Kuzey Kıbrıs'ın tanıtım ajansı Ada Kıbrıs İşbirliği ile gerçekleştirildi. Çağdaş Müzik Derneği, sanat yönetmeni Ersin Tünay başkanlığında büyük bir ekiple geldi ve onlara sahnede Avustralya'dan da 20 sanatçı daha katılacak. Gelenekten geleceğe mirasımız Kıbrıs gösterisinden önce Lefkoşa merkezli Çağdaş Müzik Derneği'nin kurucusu ve aynı zamanda dev kadrolu müzikalin yazarı ve yönetmeni Ersin Tünay ile sohbet ettik. Ersin Bey, hem Avustralya'ya hem de SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Ersin Bey, bu Avustralya'ya ilk ziyaretiniz mi?
Evet, ilk ziyaretimiz oluyor.
Yol yorgunusunuz ama hemen ilk izlenimlerinizi sorayım ben size.
Tabii ki. Öncelikle bu güzel imkan için ve ilginiz için çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. İlk izlenimlerimiz çok güzel. Modern bir ülkeye giriş yaptık. Her şey bir disiplin altında. Kurallar çerçevesinde bir hayat. Etraf çok temiz. Şimdi genel anlamda bakış açımı dile getirmeye çalışıyorum. Gördüklerimi. Elemanlarımız, üyelerimiz çok mutlular. Ufak böyle turlar halinde bir dolaştık. Hazırlıklarımız devam ediyor.
Çok güzel. Peki Çağdaş Müzik Derneği ÇMD'nin kuruluş amacından ve vizyonundan biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü diaspora'da yaşayan Kıbrıslılara yönelik müziği temel alan önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz Çağdaş Müzik Derneği ile birlikte. Birazcık geçmişinden bahseder misiniz?
Tabii ki, tabii ki. Şimdi öncelikle derneğimiz 13 Haziran 2013 yılında 18 kişiyle kuruldu. Ben kurucu başkanım aynı zamanda ve koro şefliği yapıyorum derneğimizde. Derneğimizin kuruluşundan sonra vizyonumuz hep şu oldu bizim. Kültürümüze, özümüze önce sahip çıkmamız gerekiyor ki o sahip çıktığımız değerleri de başkalarına taşıyabilirim, onları sahneleyebilirim diye. Ki insanlar da onu görüp dinleyip sevsinler, alışsınlar, bir farkındalık yaratalım. Bu maksatla yola çıktık ve bunu başardığımızı düşünüyorum ben bu kısa zaman dilimi içerisinde. İlk başladığımız konserimizi hiç unutmuyorum. 230 kişilik bir izleyici ilk konserimizi vermiştik. En son yaptığımız açık hava konserimizde 3500 kişilik bir izleyici kitlesine ulaştık.
Lefkoşa'da mıydı?
Girne'de, Girne Amfiteyatro'da. Çünkü Lefkoşa'da, başkentte bunu yapabileceğimiz uygun bir mekan yok maalesef. Tabii ki bizim şöyle bir de uygulamamız söz konusu. Konserlerimizi hep bir amaca yönelik gerçekleştiriyoruz biz. Engelli çocuklar yararını yapıyoruz mesela. O 3500 kişinin, izleyicinin katıldığı konserimizi de Lefkoşa'daki devletimize ait çocuk onkoloji servisinin eksik olan cihazlarını almak üzere gerçekleştirmiştik. Açık 600 bin lira değerinde araç gereç almıştık onkoloji servisine ve tabii ki çocuklarımıza. Dediğim gibi vizyonumuz, misyonumuz kendi kültürümüze, Türk müziğine sahip çıkarak, Kıbrıs türkülerine sahip çıkarak, Kıbrıs'taki sanatçılarımızın ürettiği eserleri yansıtarak farkındalık yaratmak, onları geleceğe taşımak.
Peki Ersin Bey, 13 kişiyle başladık dediniz. Bugün Avustralya'ya kaç kişilik bir ekiple vardınız acaba?
Evet, normalde bizim şu anda dernek üye sayımız 100. 100 kişiden oluşuyor. Avustralya'ya 62 kişilik bir kafileyle geldik.
Şimdi gösteri gelenekten geleceğe, mirasımız Kıbrıs adını taşıyor. Bu evet. İsimden biz ne anlamalıyız? Neler var bu başlığın altında ve izleyicileri sahnede nasıl bir konsept bekliyor?
Evet. Gelenekten geleceğe mirasımız Kıbrıs. Yani ne dedik? Gelenekten, geleneklerimiz, göreneklerimiz nelerdi? Yaşamış olduğumuz o geçmiş yıllarda, geçmiş zamanlarda düğünlerimiz, özel günlerimiz, kutlamalarımız, mevlitlerimiz, cenaze törenlerimiz, saygımız, sevgimiz, hoşgörümüz, neler yaşanmışsa Kıbrıs Türk'üne ait özel ve güzel olan her türlü değerimizi günümüze taşımaya çalıştık bu müzikal oyunumuzla. Aynı zamanda bundan sonraki neslin de bunları görerek işte bunlar var, bunlar bizim değerlerimiz, bizim kültürümüz bu diyerek bunlara dört elle sarılmasını umuyoruz. Tabii ki geleneklerimizi sahneye koyarken de Avustralya için özellikle düşüncemiz hep şuydu. 1940'larda, 1950'lerde, 60'larda yurdumuzdan ayrılıp herhangi bir sebeple göç etmiş olan büyüklerimizin ayağına biz bu projeyi getirdik. Çünkü biliyorsunuz belli bir yaş kesiminin artık seyahat etmesi çok zor. Biz onlara böyle bir güzellik yapmak istedik. Hem onlara geçmişi hatırlatmak, o güzellikleri ayaklarına getirmek, hem de bunu yaparken onların oyunu izleyecek olan çocukları, torunlarının da geleceklerini bu kültürel değerlerimize, geleneklerimize sahip çıkarak oluşturmalarını sağlamaktı. Bu vizyonla bu müzikal oyunumuzu Avustralya'ya taşıdık.
Peki kaç perde olacak bu oyun?
Perde değil aslında, küçük küçük sahneler oluyor. Biliyorsunuz Çanakkale Zaferi, Çanakkale Savaşı, bunun yansımaları Kıbrıs'ta da olmuştu. Nasıl olmuştu? Kıbrıs'tan da Çanakkale Savaşı'na katılan şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştu. Ve Çanakkale Savaşı'nda da bazı şehitleri Kıbrıs'a göndermişlerdi. Şu anda da Gazimağusa Çanakkale Şehitliği diye bir şehitliğimiz var. Orada 233 tane şehidimizin mezarı vardır. Bu ilk sahnemizdir. Daha sonra işte Kıbrıs'ın ekonomik durumundan kaynaklanan, yokluktan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için vakti zamanında birçok insan kızlarını Araplara satmak durumunda kalmıştı. Kıbrıs'a yakın olan işte Ürdün'den, Libya'dan, Mısır'dan gelen Araplara, zengin Araplara kızlarını evlendirmek adı altında resmen parayla satmışlardı. Hatta bundan birkaç ay öncesine kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı Kıbrıs'ta ve yaşayan Kıbrıslı Türklere, onlara ulaşılmıştı. Ne maksatla oralara gittiği böyle bir çalışma yapılmıştı. Bu tabii ki üzücü bir olay bizler için. Bunu da sahneye taşıdık. Bir sahnemiz de bununla ilgili. Daha sonra yine ölümüyle bir ağıt şekline dönüşen Arap Ali Destanı'nın yansıttığı bir şarkı vardı. Mausa Limanı türküsünü. Onun bir sahnesi olacak yine oyunumuz, müzikal oyunumuzun içerisinde. Daha sonra da Kıbrıs'a özgü işte sünnet düğünü, kına geceleri, daha sonra kınada yapılan özel olaylar, yorgan kaplanması, işte gelinin gezdirilmesi, kına yakılması, orada oynanan oyunların sahnelenmesi. Sonunda da tabii ki bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sahneliyoruz. Yani yaşadığımız süreçleri böyle tarihsel kesitler halinde kısa kısa müzikal bir şekilde sahneye koyuyoruz. Neden? Çünkü bizler bir koroyuz aslında. Koromuzun ilk birinci görevi müzik, şarkı. Biz kendimizi şarkılarla ifade etmek istiyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak dedim ki bu işi en güzel yansıtabileceğimiz olay müzikal bir oyun olur. Biz de bu müzikal oyunun içerisine senaryosunu yazdığım, müziklerini hazırladığım, özellikle bu oyunla ilgili yapmış olduğum, bestelediğim müzikle birlikte bunu sahneye koyacağız. Heyecanlıyız Avustralya'da.
Peki bu gösteriye Avustralya'dan katılan sanatçılar ya da koristler de var mı acaba?
Var tabii ki. Birlikte gerçekleştirdiğimiz kurumsal yapıdaki Nevin Hanım'ın başkanlığını yürüttüğü o kurumla birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Avustralya'daki paydaşlarımız ne kadar çok olursa o kadar çok daha ses getirebileceğini düşündüğümüz için onlara da dahil ettik. Uzun süreli online çalışmalar yaptık.
Pratik yaptınız yani.
Evet, evet. Online olarak pratikler yaptık, çalıştık. Yani şarkılarımız olsun, işte figürler olsun, kim nerede ne görevde olacak. Şu anda da Avustralya'da genel provadan sonra da bunu sahneye koyacağız.
Kaç kişi katılıyor Avustralya'da?
20 kusur kişi katılıyor. Özellikle bu oyunu izlemesi için tüm Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türkleri ve Türkleri bekliyoruz. Bizim burada birlikte paylaşacağımız özümüze, kültürümüze ait değerlerin sahnede yer aldığı zaman insanlarda oluşacak o duyguyu gözlerimizde görmek istiyoruz. Yansımaları almak istiyoruz.
Ersin Bey, siz ve ekibiniz yeniden hoş geldiniz Avustralya'ya.
Çok teşekkür ederiz.
Sizleriniz için şimdiden başarılar diliyoruz size.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bu güzel imkan için. Ben inanıyorum ki değer verdiğimiz geleneklerimiz, özümüz, kültürümüz sahip çıktık sonra daha da pekişecek ve geleceğe daha güzel bir iz bırakabileceğiz.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi Mustafa Bey'in sorduğu konuya geçmek istiyorum tekrar. Avustralya Silahlı Kuvvetleri stratejik değeri kalmayan ve kullanılmayan, çok az kullanılan ya da çok az kullanılan bazı araziler ve binaları Melbourne ve Sydney ve Brisbane'da satmak istediğini söylemiş federal hükümete. Federal hükümet de bir tanesi haricinde hepsini kabul etmiş. Böylece silahlı kuvvetlerin elde edilecek gelirle yani değişik stratejik yatırımlar yerine getirmesini istediği belirtiliyor. Bu araziler ve satılacak yerlerin yaklaşık 3 milyar dolar gelir getirmesi, ancak bunların satışa hazır hale getirilmesi için bile 1,2 milyar dolar harcanması gerektiği belirtiliyor. Bunların satılmasının yıllar alabileceği belirtiliyor ayrıca ve her yıl bunlara kullanılmasalar da 100 milyon dolar harcandığı belirtiliyor. Ve o yüzden yani hem elde edilecek gelirin daha verimli kullanılması hem de henüz kullanılmayan ve sadece masraf yaratan bazı binaların ve arazilerin satılması gündemde ve henüz satışa başlanmadı, sadece onaylandı ve önümüzdeki yıllara sarkacağı belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler, sırada spor bölümümüz var. Avustralya A Ligi'nde bu hafta maçlar bu akşam 5'te başlayacak Wellington Phoenix Melbourne Victory maçıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle: Auckland FC Sydney FC, MacArthur Perth Glory, Brisbane Roar Central Coast Mariners, Western Sydney Melbourne City, Adelaide United Newcastle Jets. Sıralamada Newcastle 27 puanla lider, Sydney FC bir maç eksiğiyle 25 puanla ikinci ve Auckland'da 25 puanla üçüncü sırada.
Türkiye Süper Ligi'nde ise maçlar Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle yarın akşam 10.30'daki Fatih Karagümrük Antalya Spor maçıyla başlıyor. Diğer maçlar ise şöyle: Samsun Trabzon, Eyüp Spor Başakşehir, Konya Göztepe, Rize Galatasaray, Beşiktaş Alanya, Kayseri Kocaeli Spor, Gaziantep Kasımpaşa ve Fenerbahçe Gençlerbirliği. Ligde 49 puanlı Galatasaray lider, ikinci 46 puanlı Fenerbahçe ve üçüncü 42 puanlı Trabzonspor. Bu arada bugün itibariyle Milano'daki kış olimpiyatları resmen başlıyor. Açılış töreni Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 6'da başlayacak. Avustralya'da kış olimpiyatlarının yayın hakkına 9. kanal sahip. Kış olimpiyatlarını Nine, Nine Now ve streaming platformu Stan'dan takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki yayınımız 9 Şubat 2026 Pazartesi saat 14'te başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.